Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün yine İstanbul'dan bütün Türkiye'ye seslenmenin mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz efendim. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz efendim. Kıymetli dostlar, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, eğitimcilerimizin mesleki heyecanını artırmak amaçlı olarak kurulduğunu ve her cumartesi pazar bir eğitim faaliyeti yapmakta olduğunu biliyorsunuz artık. Bunun için il ve ilçeleri sürekli dolaşıyoruz. Gönüldaşlarımızla ve kıymetli, değerli öğretmenlerimize buluşma gerçekleştiriyoruz. Bugün öğretmen akademi faaliyetimiz Doğu Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinin güzel şehri Muş'ta başlayacak inşallah. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz öğretmen akademi faaliyetinde drama, liderlik ve takım yönetimi, akıl oyunları, kodlama eğitimi ve etkili sınıf eğitimi atölyeleri gerçekleştirilecektir. Bu atölyeleri Muş'ta bulunan aday öğretmenlerimiz başta olmak üzere birçok eğitimci arkadaşımızın katılacağını biliyoruz. Yoğun bir ilgi olmasından dolayı Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve kıymetli eğitimcilerimize, katılan bütün eğitimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Bu atölyemize kimler gitti, kimler İstanbul'dan ve değişik illerimizden Muş'a hareket etti? Ben kıymetli dostlarımızın, arkadaşlarımızın, eğitimcilerimizin de adlarını zikretmek ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizin Genel Sekreteri Esat Demirci Beyefendi, Gökhan Bayar Beyefendi, Ömer Faruk Turan Beyefendi, Şerafettin Arıdil Beyefendi, Mustafa Bülbül Beyefendi, Pınar Ramazanoğlu ve İsmail Ramazanoğlu beyler katıldılar. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz. Güzel bir akademi faaliyeti diliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Eğitim Dünyası programında geçtiğimiz hafta Çanakkale zaferimizin yıl dönümü olması münasebetiyle hem Çanakkale zaferimizi konuştuk, hem de milli birlik ve beraberlik çimentomuzun temel taşlarını konuştuk ve bir de kurumsal kültürü oluşturmanın esasları üzerinde paylaşımda bulunmuş idik. Ve bu paylaşımı bendeniz tek başına yürütmüştük. Bugün yine Eğitim Dünyası programında eğitimde bireysel farklılıkların yönetimi, bireysel farklılıkların fark edilerek sınıf yönetimi üzerine bu alanda zaman harcamış, kafa yormuş, gönül yormuş bir eğitimci arkadaşımızla birlikte olacağız. Bu eğitimci arkadaşımız aynı zamanda İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin zaman zaman da faaliyetlerine katılan ve yıllardır özel okulda çalışan bir kıymetli kardeşimizdir. Kendisine teşekkür ediyorum, bize zaman ayırdı. Öncelikle ismini zikretmek istiyorum. Bugün sizinle birlikte Eğitim Dünyası programında olacak kardeşimiz, eğitimcimizin adı Nurullah Demir Beyefendi. Daha önce de bir sene öncesinde de Nurullah Demir Beyefendi, kıymetli Sait Yavuz kardeşimizin de bir konu olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık iki sene falan oldu herhalde, bir seneden önce. Evet kıymetli dostlar, ben yoğun mesaisi içerisinde bize zaman ayırarak gelen eğitimci danışman Nurullah Demir Beyefendi'ye sizlerin huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sefalar gördük. Çok şükür iyiyiz. Sizler Allah de iyisiniz. Afiyettesiniz.
Efendim Nurullah Demir Beyefendi aynı zamanda Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyesidir. Evet. Medeniyet Üniversitesi'nde açılmış olan TÜZDEV Akademi'nin de yöneticisi olduğunu biliyorum. Evet. Kendisine bu bireysel farklılıklar çerçevesinde üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla ilgili de sorularım elbette olacak. Ama biz bugün ağırlıklı olarak eğitimde bireysel farklılıkları yönetmek konusunda sohbet edeceğiz. Kıymetli dostlar, her bir insanın barkodu vardır. O da parmak izidir denir. Parmak izimiz ne kadar farklıysa her bir insan da o kadar farklıdır. Eğitimde de her bir çocuk dünyadır. Her bir çocuk bir dünyadır diyoruz. İşte o dünyayı keşfetmek, tanımak, fark etmek eğitimciye düşer. Dolayısıyla eğitimcinin yeterlilikleri içerisinde gözlem yeterliği de oldukça önemlidir. İşte bireysel farklılıklara göre sınıfı yönetebilmek bakımından çok kıymetli sohbetimizin sizler tarafından da ilgiyle dinleneceğine inanıyorum. Evet kıymetli dostlar, eğitimde bireysel farklılıklar deyince ne anlamalıyız diye ilk sorumuzu kıymetli dostum, eğitimcimiz Nurullah Demir Bey'e soruyorum efendim.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileriyle bir arada bulunmak gerçekten benim için büyük mutluluk ve büyük onur. Buradan tüm dinleyicilere hürmetlerimi iletiyorum. Eğitimde bireysel farklılıklar ilk önce dünyada ne zaman gündeme gelmiş, ne zaman bu işi ciddiye almışlar, oradan başlayarak cevaplamak istiyorum müsaade ederseniz. 1979 yılında dünyanın gündemine giriyor, ortalama 78-79 yılında ve bir eğitimci öğrenme stili üzerinden bunu tanımlıyor ve diyor ki öğrenme stilini öğrenen öğrenme çevresini nasıl anladığını, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiğini ve bu çevreye nasıl tepki gösterdiğini belirleyen göreceli, kararlı, bilişsel, duysal ve psikolojik etmenler bütün olarak tanımlamakta. Biraz karışık bir tanım ama devam edeceğim çünkü buradan evet. Bir yere bağlayacağım konuyu. Yine başka bir alanda isim yapmış eğitimci Dan ve Dan olarak da makalesi yayınlandı. 1978'de bu konuyu el atıyor ve öğrenme stilini yani bireysel farklılıkları öğrencinin yeni ve zor bir akademik bilgiyi işlemesi, özümsemesi ve anımsaması sürecinde kullandığı yol şeklinde tanımlamakta.
Özümseme ve anımsama için kullanılan yol her bir çocuk için değişken dolayısıyla
evet,
değil mi efendim?
Farklı, değişken. Evet. Bununla ilgili uzun sıkıcı tanımlar var ama daha fazla girmeyeceğim. Dinleyiciler eğer merak buyururlarsa zaten ulaşacaklardır. Bir tanım daha bahsedeyim. Kolb 1984'te diyor ki öğrenme stilini bilginin algılanması ve işlenmesi sürecinde öğrencinin tercih ettiği yol olarak tanımlamakta. Çoklu zeka teorisi zaten gündemde, tüm eğitimcilerin bildiği bir şey. Şimdi bu tanımları okuyup görünce acaba dedim ya biz öğrenme stili ya da öğrenme çeşitliliği ilgili millet olarak, insan olarak bir şey yaptık mı? Hocam biliyorsunuz atasözleri artık bilimsel veri
evet,
kabul ediliyor.
Doğru.
Ve bununla ilgili kısa bir araştırma yaptığımda iki tane atasözümüze rastladım.
Merak ettim doğrusu.
Bunlardan çok daha önce de biz bu işi aslında yapıyormuşuz. Örneğin beş parmağın beşi bir değil.
Evet, beş parmağın beşi bir değil.
Evet.
Evet, bunu sadece beş parmak yok anlamamak lazım.
Evet.
Her bir insan farklı mesajı var değil mi burada?
Aynen öyle. Evet. Özellikle
mesela evde beş çocuklu bir aile düşünün. Her bir beş çocuklu ailede o beş çocuğun yemesi, içmesi, giyinmesi, öğrenmesi, davranış tutumu farklı.
Evet.
Belki bunun için başlamış olabilir ama aslında bütün insanlar için bu geçerli.
Aynen öyle.
Değil mi? Beş parmağın beşi bir olmaz.
Hepsinin
yani herkes farklı
duygusu var.
Duygu ve özelliklere sahip. Aynen. Süper bir cümle. İkinci atasözü.
Her yiğidin yoğurt işi farklıdır.
Evet. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Evet. Evet. Her yiğidin. Bu da yine öğrenme stiline işaret eder. Demir evet, tavında dövülür.
Demir
öğrenme stiline
dövülür
göre eğitimle
evet,
ilgili. Bunlar ilgili araştırdığımız aslında biz bu işi zamanında zaten yapıyormuşuz. Peki hocam biz bu öğrenme stilini ya da eğitimde bireysel farklılıkları niçin önemsiyoruz? Bir eğitimci olarak ya da bir anne baba olarak bunu bilmek, bunu öğrenmek bize ne katar? Bu sorunun cevabını da Efendimiz Aleyhisselam vermiş bana göre. Emrediyor ki kendisi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Özellikle şu güne bakan bölümü de var. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin.
Evet.
Ben bunu eğitimci olduğum için eğitim boyutuna bakıyorum. Kolaylaştıran bir eğitimci olmak bence eğitimcinin temel önceliklerinden bir tanesi. İlaveten zorlaştırmayın da altını çiziyor. Yine müjdeleyin, çocuğu sevdirip pozitif baktırmak, korkutmayın, nefret ettirmeyin.
Evet.
Bunlar hep önemli
bir
şeyler.
Bir eğitimci yani için bu hadis-i şerif tek başına yeter efendim.
Evet,
yani
hocam,
eğitimci her zaman kolaylaştırıcı olmalı.
Evet.
Eğitimci her zaman müjdeleyici olmalı. Eğitimci her zaman takım çalışması oluşturabilecek beceriye sahip olmalı. O atmosferi sağlamalı. Ve eğitimci de diğer eğitimcilerle iyi geçinmeli.
Evet, bu da güzel bir ekleme.
Değil mi?
Evet.
O da çok önemli. Yani bunların hepsi bir eğitimciye ihtiyaç olan. Kolaylaştırınız, müjdeleyiniz, birbirinize anlaşın, iyi geçinin ve ihtilafa düşmeyiniz.
Evet.
Yani eğitimcinin 5 özelliğini saydık aslında.
Bence çok da güzel bir noktaya geldi konu.
Dolayısıyla bireysel farklılıklarda da her bir çocuk için öğrenme stili farklı olduğuna göre bir eğitimci de her bir çocuğa giden yolu bulabilir anlamına geliyor değil mi? Buradaki hadis-i şeriften yola çıkarak. Evet. Buyurun efendim. Peki bu her çocuk öğrenebilir mi?
Evet, her çocuk öğrenebilir.
Peki nasıl?
Şimdi şöyle bir örnekleyeyim. Biz kendi gündelik hayatımızda farkında olmadan fıtrata ya da yaşantıya uygun ve en az enerjiyle doğru işler yapacak çalışmalar yapıyoruz. Kısa da örnekleyeyim. Saçımızı tarıyoruz ama saçımızın uzama yönüne göre şekil veriyoruz. Saçımız sağa doğru uzuyorsa onu sola ya da geriye taramaya çalıştığımız zaman olmuyor. Bu sefer farklı malzemeler kullanmanız gerekiyor. Veya sakalımızı tıraş ettiğimizde sakalın çıkma yönüne göre tıraş oluyoruz. Yoksa cildimiz tahriş oluyor. Ya da evde halıyı süpürüyoruz. Halının tüylerinin, ilmeklerin atılma yönüne göre süpürgeyi kullanıyoruz. Öbür türlü bir dirençle karşılaşıyoruz. Şimdi biz basit saçımızı tararken, sakalımızı keserken, halıyı süpürürken ve belki birçok şeyi de muhatabımızın kullandığımız malzemenin durumuna göre şekil alıyoruz.
Evet.
Ama sınıfa gelip de ya da evde çocuğumuza bir şey öğretmeye kalktığımızda kendi öğretme yöntemimize göre çocuğun şekil almasını bekliyoruz. Belki bu çocuk görsel olarak öğreniyor veya işitsel ağırlıklı öğreniyor ya da kinestetik öğreniyor ki birazdan sohbette görsel öğrenen çocukların özellikleri neler, bunlardan da bahsedeceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
O zaman her bir çocuk öğrenebilir. Yeter ki eğitimciler öğrenme stillerini, öğrenme çeşitliliğini bilsinler diyoruz.
Evet.
Peki öğrenme çeşitliliği veya stili deyince bizi dinleyen Erkam Radyo'daki hanımefendiler, beyefendiler, araçların başında bizleri dinleyen sürücü kardeşlerimiz ne anlamalı?
Evet, çok ana hatlarıyla söylersek, görsel ağırlıklı öğrenenler, işitsel ağırlıklı öğrenenler ve kinestetik ağırlıklı öğrenenler, yani dokunarak, hareket ederek öğrenenler diye kodlayabiliriz. Öğrenmekle beraber öğrendiklerini de ifade ederken, görsel ağırlıklı öğrenenler yine görsel ağırlıklı ifadeler kullanır. İşitsel ağırlıklı öğrenenler işitsel ağırlıklı ifadeler kullanır. Dokunsal öğrenenler de dokunsal ifadeler kullanır. Bir örnek verecek olursak, bir sınıf ortamında biz penaltı çekmeyi öğretmeye kalksak, görsel ağırlıklı öğrenen bir kişiye penaltının resmini gösterip bak bu penaltı noktası, penaltı çekilir diyebiliriz. İşitsel ağırlıklı öğrenen birine ise anlatarak bunu hayal ettirebilirsiniz. Ama dokunsal biri ise ona penaltı çektirmeniz gerekiyor. Penaltı noktasını, topu koymanız gerekiyor ve belki vurması gerekiyor. Öğrendikten sonra biz ikinci boyut var zorlandığımız nokta eğitimci olarak. Sınav ya da ölçme değerlendirme yapıyoruz. Bu sefer çocuklara kağıt üzerinden öğrendiklerini aktarmalarını, bize ispat etmelerini bekliyoruz. Burada görsel öğrenenler avantajlı çünkü kağıttaki uyarıcılara cevap verip yazabiliyor. İşitseller biraz daha ona göre dezavantaj ama kinestetik dokunsal öğrenenler bu sefer problem yaşıyorlar.
Dolayısıyla öğrenme stillerine göre eğitimci yöntem ve tekniği değiştirmeli, bir de ölçme değerlendirmesini de değiştirmeli aslında.
Evet.
Buradan o mesaj da çıkıyor. Peki öğrenme stili görsel olan öğrencilerle ilgili kamuoyunun, bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendilerin daha iyi anlaması açısından hangi özelliklere sahiptir? Şöyle sorayım o zaman, öğrenme stillerini öğrendik görsel, işitsel, kinestetik diye hangi baskın özellikleri vardır bu öğrenme stillerine, öyle sorayım.
Evet. Evet. Şimdi görsellerle ilgili böyle kısa pin kodu cümleler paylaşalım. Öncelikle görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafikleri ve haritaları tercih ederler. Giyimlerinde yine bu renk uyumu çok onlar için önemlidir. Yazıları daha güzeldir. Ayrıntıları renklerle hatırlarlar. Bu da önemli. Ve güdülenmişler. Bunlar okumayı, yazmayı zaten severler. Çünkü görsel bir eylem. İnsanların yüzlerini kolay hatırlarlar. Bu söylediklerim yetişkinler için de aslında kapsayıcı ama isimlerini biraz zor hatırlarlar. Zihinsel, görsel imgeler kullanarak not almayı tercih ederler. Eğer bir problemle karşılaştıkları zaman, öncelikle eğer bununla ilgili bir talimatname, bir kılavuz, bir izlence varsa okuyabilirler, okumayı tercih ederler. Liste yapmayı severler. 2, 3, 4 neyse problemle ilgili liste yaparlar ve düşüncelerini düzenlerken grafikler kullanırlar. Burada bir parantez açacağım.
Mesela siz zihin haritası kullanıyorsunuz.
Evet, görsel ben zihin haritası. Kesinlikle doğru. Evet. Giyimimde de bunu görebilirsiniz.
Bir de estetik ve sanatsal giyiniyorsunuz.
Siz de görselsiniz bu arada hocam.
Teşekkür ederim. Evet.
Akış kartları kullanırlar. Kağıt üzerinde çalışmalar yaparlar. Bir parantez açayım demiştim az önce. çocuk görsel olup da veya bir birey görsel öğrenen biri olup da bunu fark edemeyebilir. Ama bu cümleler onun görsel olduğu ile ilgili ipuçlarıdır. Bununla ilgili çok bilgi var. Eğer bir anne baba çocuğunun görsel öğrendiğini fark ettiği zaman o kadar kolay bir iletişim yolu kurmaya başlar ki. En basitinden odasına bir tane mantar pano asıp da sen buraya işlerini listele dediğinizde birçok kişi kafasını toparlama fırsatı olacaktır, evet, çocukların. Yine akış kartları da öyle. Peki nasıl değerlendirirler? Nasıl kendilerini ortaya koyarlar? Akademik anlamda durumları nedir dediğimizde bunlar görsel ve yazılı testlerde çok başarılı olurlar. Araştırma raporları yazabilirler, yazılı olanları okuyabilirler. Grafiksel gösterimler, sunumlar bunlar için çok kolaydır. Yazılı sınavlarda da genelde başarılı olurlar.
Nasıl öğrenirler?
En iyi öğrenme yolları. Bunlar not almaları lazım.
Bizim gibi ben çok sık not alıyorum.
Evet, ben sizi görüyorum, bayağı notlarınız var. Muhtemelen aldığınız notların çoğuna da geri dönme ihtiyacı hissetmiyorsunuz.
Evet, dönmüyor. Not aldığım zaman aklımda kalıyor. Tekrar bakmıyorum.
Yani siz aslında hatırlamak için, ziyade belki öğrenmek için
öğrenmek not alanlar. Için, evet.
Liste yaparlar.
Liste yaparlar.
Öğrenilecek bilgileri okurlar. Bir gösteriyi izleyerek öğrenebilirler. Yani görsel ağırlıklı öğrenen bir yetişkin diyelim ki bir oto sanayiye gitti. Orada ustanın arabanın ampulünü farını değiştirirken dikkatli bir şekilde görse yapabilir.
Evet.
O kadar dikkat edebilir. Kitap, video ve basılı materyallerden yararlanmayı çok severler bunlar.
Özellikle görsel öğrenenler kitaplar biraz da şekilli ise daha çabuk akıllarında kalıyor. Bir de son zamanlarda film izleyerek görsel öğrenmeyi ön plan çıkartanlar film izleyerek daha çabuk öğrendiklerini fark ediyor.
Evet.
Tabii kinestetik çocuklar için de film izleme biraz katkı sağlıyor.
Evet.
Evet, buyurun. Peki nasıl çalışmalılar? Görsel öğrenciler nasıl çalışma planı hazırlamalılar?
Evet. Bunlar eğlenmek veya dinlenmek için okuyan tipler genelde öğrencilik yıllarında. Fakat uzun süre çalışamazlar. Bunların belli teneffüsleri, belli periyotları olmalı. Hocam bu uzun süre nedir? Diyoruz ya, eğitimde bireysel farklılıklar. Kiminin 10 dakika, kiminin 15 dakika, kiminin 5 dakika, onu bilemiyorum. Çalışma sırasında sessiz ortam bu çocuklar için önemli. Gürültülü, uğultulu ortamda biraz zorlanırlar. Hızlı okurlar. Kelimeleri sesinden ziyade yazılı şekilde hatırlarlar.
Evet, ben de söylediğim her bir kelimenin şeklini hatırlıyorum. Hatırlayamadığım zaman olmuyor.
Evet.
Sesinden çok şeklini hatırlamaya çalışıyorum.
Evet, aslında Cenab-ı Allah her insana bir fıtratına bir pin kodu yerleştirmiş. Doğru okusak kullanmak
olabilir. O imge kafamda yoksa o kalmıyor aklımda.
Evet.
Daha önceden duymuş bir şeklini oluşturamamış isem duydum geçti.
Aynen öyle. Yani
bazı yabancı isimleri kafamda bir şey canlanmadığı için hiç aklımı tutamıyorum.
Evet.
Yani bir defaatle adam ismi soruyorsunuz.
Evet.
Ama söyleyemiyorum çünkü kafamda o bir isim imge canlanmıyor. Bir imge
doğru.
Edilmediği evet. için. Tamam, hiç bir daha tekrarlama şansım. Onu ancak yazacağım.
Evet.
Birkaç kez öyle söyleyebiliyorum.
Ama bir internet sayfasında, gazetede o yüzü görseniz, ya ben bunu görmüştüm ama.
Evet, hemen hatırlarsınız.
Neydi doğru. diye devam edebiliriz.
Buyurun efendim. İşitsel öğrencilerle ilgili, işitsel öğrenciler nasıl öğrenirler, nasıl çalışırlar? Özellikle tabii Türk toplumumuzun büyük bir çoğunluğu görsel öğrenme.
Evet.
Özelliklerine sahip.
Evet.
Değil mi? Ama işitsel öğrenciler de var. Kinestetik öğrencilerimiz de var. İşitsel öğrencilerin özelliklerine geçmeden bir bireyde üçü birden olur mu? Yoksa sadece biri baskın, diğerler peşinden mi gelir? Yani buradaki şey nasıl? Sizin kanaatiniz nasıl?
Aslında Cenab-ı Allah bunları tabii farklı bir konuya gidecek ama çok kısa söyleyeyim. Her insanda görsellik, işitsellik ve kinestetik muhakkak var. Bizde mesela görsellik biraz daha baskın. Ben de görsellikten sonra baskın yön işitsellikken sizde dokunsallık.
Ben de kinestetik.
Siz böyle çok enerjik bir yapınız var. Daha az baskın olan yer. Ben de kinestetiklik çok hareketli değil. Böyle biraz daha sakinim. Ama sizin daha az baskın olduğunuz yer işitsellik. Yani aynı anda iki kişi dinleyebilir, iki şeye cevap verebilen bir yapınız var. Mesela şöyle bir somut örnek verebiliriz dinleyiciler. İkimiz de görseliz. Ben masada bir dağınıklık gördüğünde ikimiz de rahatsız oluruz. Ben birinin toplamasını tercih ederim. Siz birine bırakmadan hemen kendiniz toplayıp orayı dizayn etmeniz gerekiyor.
Doğrudur.
Bu çocukların okuldaki güçlüklerinden de bahsedelim isterseniz işitsele geçmeden önce.
Görsel çocukların.
Evet, görsel okulda. Çocukların okulda da bir takım güçlükler yaşıyorlar.
Evet.
Bunlar görerek öğrendikleri için adeta kamera gibi çekim yapmaları gerekiyor. Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanıyorlar. Yani bir çizim yaptıracaksak, bir harf yazdıracaksak, bir imgeleme yapacaksak, akıl haritaları yapacaksak önce bir görmesi, bir gözüyle ortamı tanıması gerekiyor.
Evet.
Görmeden sadece anlattığınızda bunlar zorlanıyorlar. Gürültü ve hareketli çevrede motivasyonları düşüyor. Şimdi sınıf ortamında gürültü ve hareket, kaotik ortam, okul ortamı muhakkak olacak. Bunu da normal kabul etmemiz lazım. Ses akort edemiyorlar bunlar. Çok zorlanıyorlar. Sesleri, notaları net ayırmazlar. Evet, evet. Akort yapıyorsa.
Mesela benim öyle bir özelliğim var. Sesleri ayırma noktasında becerim çok düşük.
Evet. Bazıları hemen kulaktan telefonun o çevir sesini duyup akort yapıyorlar. Ben de bir ara bağlama falan çalmaya çalıştım. Akortu hiç geçemedim.
Peki.
Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni etkin dinleyemiyorlar. Muhakkak öğretmenimiz bir anlatım yapıyorsa onu güdüleyecek, hayal kurduracak görseller kullanması gerekiyor sınıf ortamında. Bununla birlikte onun da kalemiyle çizim yapmasına da fırsat, opsiyon tanımalı. Matematik dersinde dahi. Yani ya toplama açıp küçük yaş grubunda çalışıyorsa.
Yani bu tür öğrencilerin önünde renkli kalemler falan mı olmalı?
Evet. Malzemeden en az 2-3 tane. Evet. Renkli kalem. Onunla çizmeli.
Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Ben kurşun kalemle kırmızı kalemi çok sık kullanırdım.
Evet.
Yanında bazen bir de mavi kalem. Evet. O zaman mavi kurşun kalemler vardı. Evet. Bu 3 muhakkak bende olurdu. Altlarını çizerdim.
Evet.
İşte tanımın kendisini kırmızı yazardım. İşte 2 nokta üstü o zaman öyleydi.
Evet.
Bir şey yapacağım. Önce tanımdan başlarsınız. Tanımın kırmızı yazarsınız. 2 nokta üst üste kırmızı yazarsınız. Sonra kurşun kalemle devam ederdim.
Evet.
Kitapları okurken de işte altını mavi veya kırmızı kalemle çizerdik. Demek ki görsel öğrencinin özelliği.
Hani bir ara şeyler çıktı hocam böyle. Bir kalın kalem her renk yanlarında böyle şeyler var.
Evet, 7 tane şöyle.
En çok kullananlardır o görseller.
Evet, doğrudur.
Şimdi bu söylediğim öğretmenlerimiz için bence çok önemli. Öğretmenin hoş olmayan görüntüsüyle ilgilenip takılıyorlar. Yani öğretmen...
Özellikle kızlarda daha fazla galiba.
Tabii.
Benim deneyim onu gösteriyor.
Bunlar erkek öğrencilerde
de var. Öğrencilerde
de
var. Ayakkabısından giyiminden kuşamına kadar her şeyle ilgilenir.
Evet, yani iyi giyinen... uyumlu giyinen daha doğrusu bir öğretmen gördüğü zaman derse güdülenmesi daha kolay. Yoksa oraya takılıp kalırlar. Yani bir kravatı yamuk olsa ya da uyumsuz olsa.
Öğretmenlik ne kadar zor bir şey ya. Şöyle bakıyorum, giydiğinden, yediğinden, içtiğinden her şeyine dikkat edeceksin.
Evet.
Bir de bu çocuktan özelliğini bilerek dikkat edeceksin yani.
Evet.
Gerçekten ama kıymetli bir meslek.
Kesinlikle hocam. Evet. Bir de okuldan çıkınca mesainiz bitmiyor. 7-24 saat. Tabii. Ya öğretmen kırmızı ışıkta geçmez.
Evet,
öğretmen hep doğruyu söylemeye gayret eder. Hep örnek olması gerekir gibi. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışamıyor bu insanlar. Görsel çocuklar. Sıkıcı ne? Yaşının üstünde ya da yaşının altında olan görsel uyarıcılar, dağınıklıklar. Bunları böyle dizayn edip de ufak ve haftalık 15 günlük akışlar olduğunda çok daha rahatlar. Şu an söyleyeceğim de bir akademik bir makaleden bulup özellikle paylaşmak için getirdim. Evdeki anne babalara çok hitap edecek bu. Konsantrasyonu bozan en önemli şey bu çocuklarda floresan, çok keskin floresan ışıklar. Bu çocukların odalarında, özellikle çalışma odalarında gün ışığı dediğimiz kırık beyaz, gün sarısı lambalar kullanmaları çok önemli. Eğer ille de floresan kullanmak zorundalarsa en azından tavandan yansıyan ampuller olursa çok daha iyi olur.
İlk defa duydum.
Evet. Böyle bir araştırma
ama
okudum.
Ama sarı ışık da önerilmiyor. Siz gün ışığı diyorsunuz.
Gün ışığı.
Sarı, gün ışığı.
Evet.
Şimdi yaygın, şimdi gittiği zaman gün ışığı mı, sarı ışık mı, floresan mı? Bu üç ışıktan, ampulden birini seçebiliyorsunuz. Gün ışığını tercih etmek lazım.
Evet.
Evet efendim, siz işitsel öğrencilerle ilgili eğer bittiyse görsel öğrenciyle ilgili yapacağımız çalışma, işitsel öğrenciye geçebiliriz. Buyurun efendim.
Birkaç cümle daha paylaşıp geçeyim.
Buyurun.
Müsaadenizle.
Buyurun.
Bu çocukların okul durumundaki güçlüklerini de paylaştık. Bir de şöyle genel bir ana hatlarını da söyleyelim. Bu hem çocuk hem yetişkin anlamında. Dağınık masada kaç yaşında olursa olsun yetişkin veya çocuk çalışmakta çok zorlanıyorlar. Ve masaların mümkün olduğu kadar düzenli olması bunlar için önemli. Bu çocuklar çalışma masasında kendilerine has kalem, tıraş, silgi, defter koyulan yerler var. Anne babalar onun yerini çok değiştirmezlerse, saygı duyarlarsa daha rahat bir çalışma ortamı olacak. Çanta, dolap çoğu zaman düzenli. Düz anlatım dediğimiz, belki burası öğretmenlerimiz için altını çizmek lazım. Düz anlatım sürekli dinleme noktasında yeteri kadar yararlanamazlar.
Düz anlatım görsel öğrenciler için iyi bir yöntem değil.
Evet, harita, poster, evet, slide muhakkak olmasında fayda var. Genel anlamda
evet,
olarak bunlar.
Teşekkür ederiz efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Biz bugün eğitimde bireysel farklılıkları konuşuyoruz. Eğitimci danışman Nurullah Demir ile birlikteyiz. Kendisi şu ana kadar bireysel farklılıkların eğitimdeki öneminden bahsetti ve öğrenme stilleri bakımından üçe ayrıldığını ifade etti. Görsel öğrenciler, görsel öğrenmesi baskın olan öğrenciler, evet, işitsel öğrenmesi baskın olan öğrenciler veya bireyler ve kinestetik öğrenmesi baskın olan bireyler şeklinde özetledi. Ancak bir bireyde bunların hepsi olabilir ama bir tanesi baskındır diye ifade etti. Evet. Ve şu ana kadar görsel öğrenmesi baskın olan bireylerin öğrenme özellikleri, okulda yaşadıkları güçlükler ve onlarla ilgili ölçme değerlendirme kısmıyla ilgili bilgi edindik. Lakin daha iki öğrenme stilimiz kaldı bireysel farklılıklar bakımından. Şimdi işitsel öğrenciler veya işitsel öğrenmesi baskın olan bireylerin özellikleri nelerdir? Bu soruyu gelin hep beraber öğrenelim efendim. Buyurun.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi görsellerle işitseller birbirlerine yakın gözüküyorlar ama temel farklılıkları var. Az öncesinde buyurduğunuz gibi her insanda muhakkak görsellik, işitsellik ve dokunsallık Cenab-ı Allah tarafından verilmiş. Sanki bu daha iyi bir kullanma kılavuzu gibi düşünülebilir bu söyleyeceklerimiz. Evet. İşitsel olarak dinleyerek sese odaklı çocuklar doğaçlama konuşabiliyorlar. Genelde erken konuşan, kelimeleri daha düzgün çıkaran tipler bunlar. Ayaküstü hızlı düşünürler. Düşünürken böyle mırıldanarak düşünen arkadaşlar. Mesela bizler yüzleri unutuyoruz ama bu arkadaşlar da düzeltiyorum. Yüzleri hatırlıyoruz, ismi unutuyoruz. Bu arkadaşlar da sesine kadar, adına kadar çok iyi hatırlarlar. Ses tonunu, evet, bilebilirler. Hafif sesli ortam bunlar için önemli. Yani bizde bir durum var. Evde çalışırken aman sessiz bir ortam olsun. Müzik dinleyerek veya klasik müzik dinleyerek çalışmayalım gibi yaklaşımlar var. Bu her bir birey için, çocuk için geçerli değil. İşitsel çocuksa hafif bir ses onu güdülüyor.
Şimdi zaten maalesef kişiye özgün eğitim sistemi, işte KÖS diye tanımlar var. Yani kişiye, evet, özgün sistem. Her bir çocuk farklı öğrendiğine göre, her bir çocuğun öğrenme stiline ve öğrenme tutumuna saygı göstererek gerçekten işte o müzik, hafif müzik çaldığında öğrenebiliyorsa engel olmamak gerekiyormuş. Evet. Veya işte bazıları yatarak çalışıyorlar.
Evet.
Her ne kadar doğru bir davranış olmasa da yatarak, işte uzanarak çalıştığında kendisi bir şey öğreniyorsa, bundan da eminse engel olmamak gerekiyormuş. Evet. Öyle diyorlar.
Evet, evet hocam. Bunlar, bu çocuklar problemle karşılaştıklarında genellikle tartışmalardan hoşlanır. Hemen sorarlar nasıl yapılır, ne yaptık, deneyimlemeleri dinleyerek ve ondan yola çıkarak çözüm üretirler. Seçeneklerle konuşmayı tercih ederler. Bir durumun ne yapılacağını o durumu yaşayanlardan sordukları zaman daha hızlı yol alırlar. Hedefi sözle ifade eder ve sözde teyit ve tekrar alırlar. Mesela ben sınıfta karşılaşıyorum, öğrencime bir soru sorduğumda sorunun aynısını bana soruyor. Örnekliyorum, bugün günlerden salıysa küçük yaş grubunda iki gün sonra hangi gün olur dediğimde bana direkt cevabı söylemiyor. Bugün günlerden salıysa iki gün sonra hangi gün olur diyorsunuz değil mi öğretmenim? Evet, onu diyorum. Soruyu anladı mı, anladı.
Evet.
Ama düşünme sistemi öyle stil, evet, olun. Belki kendine biraz da zaman kazandırıyor. Şimdi bu çocuklar sınıfta dersi öğretmeni dinlerken çok iyi anlıyorlar. Tartışma ortamında, sohbet ortamında duyduklarını radyoda dinlediklerini iyi anlıyorlar. Ve fakat test, yazılı sınav olduğunda kağıt üzerinde konuşulanlar karşılarına geldiklerinde güçlükle karşılaşıyorlar. Çünkü okuduklarını anlama noktasında görseller kadar
şanslı değiller.
Birkaç defa, evet, fazla tekrar etmeleri lazım. Böyle olunca da bu çocuklar evde çalışırken kendi sesle duyacak şekilde okuma yapmalarında fayda olacaktır. Hı hı. Ve ezber yaparken ya da çalışırken size kitabı verir. Hadi sen sor ben cevaplayayım ya da sen oku ben dinleyeyim şeklinde öğrenmeyi tercih ederler.
Evet.
Bu olanağı tanımak lazım bunlara.
İşitsel öğrenciler en iyi nasıl öğrenir efendim?
Yüksek sesle anlatım. Bunlar için birinci adım, yani öğretmenlerin düz anlatım ya da soru cevap metodu bazı yerlerde tartışılır, bazı yerlerde eleştirilir ama yüksek sesle anlatım birinci adım bu çocuklar için. Öğretmeni çok iyi dinlerler.
Sesini etkin ve doğru kullanan öğretmenlerden bu çocukta daha fazla faydalanıyor,
evet,
öyle söyleyelim.
Evet. Buna şunu da eklememiz lazım. Sınıf içinde böyle küçük grup tartışmaları, müzakereler, büyük grup tartışmaları da bu çocukların öğrenmesi için güzel bir fırsat. Ve evde çalışıyorlarsa minik bir fon müziği. Hmm. Ama bunda şöyle bir ayrıntı vereceğim. Sınav çalışırken ya da sınav test çözerken, daha doğrusu sınav çalışırken değil de test çözerken fon müziğine alıştırmamak lazım bu çocukları. Hmm. Okulda test çözdükleri zaman ona ihtiyaç hissederler. Ama çalışırken daha rahat olur fon müziği.
Evet. Okuma özellikleri nelerdir? İşiterek öğrenen çocuklar için çalışma özellikleri nelerdir veya neler olabilir?
Evet, diyalog ve oyunları okuma. Yani karşı bir okuduğu metinde, hikayede diyalog olması bunlar için önemli. İçselleştiriyorlar. İki kişi konuşabilir ve bir oyunsa iki kişinin konuştuğu metinleri tercih ediyorlar.
O zaman dramaya yatkın mı oluyorlar bu çocuklar? Yani daha doğrusu dramadaki olaylarda daha mı çabuk? Onu mu kastediyoruz?
Aslında burada hikaye üzerine gidiyorum. Hikaye dramada dokunsallar biraz daha kendilerini rahat ifade ediyorlar. Evet. Karşılaştırma yapabilmek için içten ve dıştan seslendirmeyi seviyorlar. İki kişinin yerine koyup okuma yapmayı seviyorlar. Okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve kelimeleri seslendirme konusunda başarılıdır. Eğer özellikle 1'e 2'ye giden çocuklara işitsel yönü fark edilmişse, böyle diyaloglu kitaplar alınırsa, hayvanların konuştuğu mesela kediyle köpek fabullar. O zaman rahat edecekler bunlar. Evet. Daha hızlı öğrenecekler.
Okulda ne gibi güçlüklerle karşılaşırlar? Aynen görsellerde olduğu gibi bunlar okulda hangi güçlükleri karşılaşırlar? Evet.
Şimdi birinci sınıf öğrencilerle çalışıyorum bu sene. Bakıyorum sizi çok iyi dinliyorlar, cümlelerinizi çok güzel tekrar ediyorlar, anlıyorlar. Ama okumaya, kendileri okumaya geldiğinde görseller kadar daha akıcı okuyamıyorlar. Daha yavaş okuyorlar ve İçlerinden okuma, sessiz okuma bu çocuklar için biraz daha zor. O yüzden ilk yıllarda belki bu çocukların dudaklarını kımıldatarak okutması, birazcık sesli okumasına
izin vermek,
belki de desteklemek lazım. O zaman özgüveni de rahatlayacak. Okuduğu parçadaki resimleri çok hatırlamayabiliyorlar, çok umursamayabiliyorlar. Okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testleri ve ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşıyorlar. Eğer bir çocuk görselse, biz buna okuma alışkanlığı vereceksek, ilk etapta bence puntolar, kitap puntosu diğer biraz daha büyük olabilir
büyük
bunlara.
Olabilir.
Evet,
İşitsel öğrenciler için
daha yüksek puntolu ve karşılıklı konuşabilen metinler olursa daha rahat olacaktır.
Peki özetleyecek olursak işitsel öğrencilerle ilgili kinestetik öğrencilere geçmeden önce son aklımızda kalacak cümleler neler olabilir? Özetleyelim şöyle. Evet.
Küçük yaşlarda kendi kendine konuşuyor bu arkadaşlar. Oradan ipucunu yakalayabiliriz. Ses tonu ve müziğe gerçekten çok duyarlılar. Evet. Sohbet etmeyi, birileriyle çalışmayı çok severler.
İşitsel öğrenciler gerçekten sohbet etmeyi seviyorlar.
Evet.
Hemen detaycı bir şekilde anlatırlar, değil mi? Dikkat edecek.
Evet,
okulda olan her şeyi anlatır. Ama görsel öğrenciye sorarsanız okulda ne oldu diye hiç... Okula gittim geldim diye.
Çok güzel bir test.
Söyler ama işitsel öğrenci okuldaki arkadaşın söylediğinden, öğretmenin söylediğinden çok güzel bir sohbet havası oluşturabilirler. Bunu fark edebiliyoruz. Bazen velilerimiz gelip sorduğunda, ya benim çocuğum okulla ilgili hiçbir şey anlatmadı dediğinde, öğrenme stiline bağlı olarak, işte görsel çocuktur. Anlatmayabilir ama işitsel çocuk, işte falanın çocuğu iyi anlatıyor.
Evet.
Hemen kıyaslama yapar.
Sonra hatta diyorlar ki bizimki hiç anlatmıyor.
Bizimki hiç anlatmıyor
Diğeri anlatıyor.
Buyurun efendim.
Ahenkli ve güzel konuşuyor bunlar. Bir ritim var konuşmalarında. Evet. Şu an söyleyeceğim çok önemli. Bu çocukların en büyük avantajları, yabancı dil konuşmaya, öğrenmeye çok böyle meyilli ve yatkınlar. Çünkü konuşma, dinleme becerileri gerçekten iyi. Bunu yakalarsak bu çocuklar çok iyi dil öğrenirler.
Peki bu şair ve yazarlar bu gruptan mıdır? İşitsel midir özellikle şairler?
Şairleri daha çok... Tabii ben çok kapsamlı araştırma yapmadım ama Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif gibi enlere baktığımda kinestetik, çok yoğun duygusal olup az konuşan, daha çok duygularını kağıt üzerinden paylaşanlar olarak gördüm.
Anladım.
Zaten gittiyseniz Akif'in evine Ankara'da, duvara yazdığında da yazısı da şeydir, çok iyi bir yazısı yoktur. Hmm. Görseller onu öyle yazmazlar.
Öyle yazmaz.
Necip Fazıl'ın da yazısı hakeza öyle. Onlar duygu adamı.
Duygu adamı, evet. Buyurun efendim.
İlkokul birinci, ikinci sınıflarda biraz kendi kendilerine konuşurlar. Tekrar ederek öğrenirler. Bu özellikleri nedeniyle bazen diğer konuşanı anlayamayabiliyorlar ya da Öğretmenin tarafından konuşuyorsun gibi uyarı alabiliyorlar. Bunu öğretmenlerimiz dikkat etmesini öneriyorum.
Yani işsel öğrenci kendi kendine konuşma mı gerçekleştirir?
Ara sıra öğrendiğini eğer içselleştirip tekrar edecekse, hani dedik ya az önce bir soru sordum, sorumu bana tekrar sordu. Onu kendi kendine konuşarak zaman zaman tekrar ediyorlar. Bu onların bir öğrenme yolu. İşittiklerini daha iyi anlıyorlar tabii. Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlayamayabilirler. En azından böyle kendi duyabileceği ses tonuyla okumalarına izin verilirse, dudağını kıpırdatmasına izin verilirse daha rahat edecek bunlar. Daha çok konuşma ve tartışma yoluyla öğreniyorlar. O yüzden hayat bilgisi derslerinde biraz daha aktifler bunlar. Matematikte de kendilerini ortaya koyuyorlar. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ediyorlar. Eğer anlatabilecek biri varsa, hatta o okuması gereken birini başka bir arkadaş okumuşsa, sen okuduğunu bana anlat ben anlarım şeklinde bir tercihleri var. Olay ve kavramları birinin anlatması onlar için daha etkili. Tekrar ediyorum, grup ve ikili çalışmalarda konuşma dinleme bu çocuklar için önemli. Hatırlamak istediklerini birisini kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlıyorlar. Kaydedilmiş, yani ses ile kaydedilmiş bilgileri hatırlıyorlar. Eğer tarih çalıştıracaksak bu çocuklar ya da çalışacaksa, yatmadan minik bir ses kaydı yapıp dinlerlerse, bu her çocuk için işe yarar ama bu çocuklar için çok daha önemli. Çok iyi anlarlar. Kulaklık takıp da yabancı dil çalışan çocuklar kelimeyi çok ciddi ve şiveye göre, o telaffuza göre çok rahat çıkarabiliyorlar. Böyle söyleyebiliriz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica. Şimdi üçüncü öğrenme stiline geldik. Yine kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Nurullah Demir Bey'in ağzından bireysel farklılıkları olan çocuklarımızı özelliklerini dinlemiş oluyorlar. Şu ana kadar görsel öğrenmesi baskın olan çocuklarımızın öğrenme özelliklerini gördük. İşitsel öğrenmesi baskın olan çocuklarımızın özelliklerini Nurullah Bey'den işittik, duyduk. Ve şimdi de kinestetik öğrenciler ve kinestetik öğrencilerin öğrenme özellikleri ve okulda karşılaştıkları güçlükleri kıymetli danışmanımız, eğitimcimiz Nurullah Demir Bey'den duyuyor olacağız efendim. Buyurun.
Evet, teşekkür ederiz. Şimdi kinestetik öğrenci ya da bir başka ifadeyle hareketli, enerjik öğrenci. Evde anne babaların en çok zorlandığı, biz de okulda öğretmenlerin kıpır kıpır zorlandığı. Aynen öyle hocam. Kıpır kıpır çocuklar. Acayip enerjikler, motivasyonları yüksek, sınıfta tutamıyorsunuz ama bu enerjiyi, bu başarıyı kağıt üzerinde göremediğim zaman acabalar olan, çoğu zaman da eğitim sisteminde zarar gören çocuklar, bazen ilaç kullanmak zorunda bırakılan, anlaşılamayan, belki dikkat dağınıklığı, belki hiperaktivite etiketlerinin çok çok muhatap olan çocuklar. Bu çocukların bir doğal öğrenme yapıları var, bir fıtratları var. Nasıl öğrenir bunlar? Enerjik çocuklar. Enerjik olunca tabii çeşitli spor ve danslarda uğraşmayı severler. Yarışmalardan, maceralardan hoşlanırlar ve zorluklara meydan okurlar. Bir yerde tırmanılacak bir şey varsa ilk tırmanmayı deneyen odur. Siz uyarsanız dahi ilk unutup da tekrar tırmanmak için harekete geçen yine bu enerjik, kinestetik çocuklar. Önce harekete geçerler. Daha sonra da sonuçlarına bakarak plan yaparlar. Görseller önce plan yapar, sonra uygulamaya geçer. Bu arkadaşlar kervanı yolda dizen tipler bunlar. Hele bir başlarlar yola, harekete geçerler, sonuçlarına bakıp plan yaparlar. Problemleri güç kullanarak, özellikle de fiziksel güç kullanarak çözmeye çalışırlar. Böyle biraz da kaba kuvvet kullandıklarını görüyoruz, evet. Kız veya erkek. Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler ararlar. Zihinsel çaba ya da kısa yolu pratik çabadan ziyade bedensel çaba çözümleri ararlar. Evet. Hatta yerlerinde duramadıklarından ders esnasında işte tahtayı silme, yapılmaz insanların üşendiği şeyleri yapmaya talip olurlar. Evde ders çalışırken de bir lavaboya gitmek isterler, geri gelirler, bir su içmek isterler, bir yerde bir şey vardır. Sürekli o enerjiyi ortaya çıkarırlar.
Yani bir yerde uzun süre oturamazlar o zaman.
Maalesef, evet.
Onlar için uzun süre oturmak eziyet.
Evet.
Onun için bu şekilde öğretimde zor.
Çok
öyle
zor.
Öyle anlayayım.
Evet hocam. Evet. Ayağını sallarlar, kafalarını sallarlar.
Anne de baba da kızar ve öğretme. Oğlum düzgün dursun da kıpırdamasana diye. Ama öğrenme özellikleri
evet.
Böyle.
Evet. Hatta anne babası bazen nasihat eder. Nasihat ederken dahi sallanırlar. Hatta dinlemezler. Bu sefer de sen beni dinlemiyor musun? Hala bak devam ediyorsun gibi eleştiri alırlar. Oysa dinlemek için hareket etmeleri gerekiyor. Ya da öğrenmeler için. Evet. Bu hareketleri normal. Belki bizim eleştirdiğimiz nokta ve sınıfta zorlandığımız nokta, kinestetikler hareket ettiğinde görsellerin dikkati onlara kayıyor. Bu sefer onları olumsuz etkileniyor biri öğrenirken. Bu sefer öğretmen rahatsız oluyor bu durumdan. Problemleri bireysel olarak veya küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih ederler. En önemli öğrenme yolları deneme, yanılma ve keşfetme. Şimdi bu çocuklar bu şekilde öğreniyorlar ama sınav sistemimizde az önceki örnekte paylaştığım gibi hadi penaltı nasıl çekilir göster demiyor. Yaz ya da çiz deniliyor. Böyle olunca performansı dayalı ve proje çalışmalarında başarılı bu çocuklar ama kağıt üzerinde çok da başarılarını ortaya koyamıyorlar. Bir şeyi nasıl yapılacağını
yaparak,
yazamazlar.
Yaparak yaşayarak öğrendikleri için bunlar yazılı sınavlarda başarı sorabilecek gruplardır.
Evet.
Evet. Ve eğitimciler dikkat etmeli işte maalesef. Yani işte bu soruları nasıl çeşitlendirebiliriz? Onun için eğitimde değerlendirme kriterleri çok çeşitli olmalı. Evet. Sadece çoktan seçmeli, sadece eşleştirme değil, sadece yazarak değil. Bunun birkaç adımı ötesi olmalı. Hatta önceden yazılı sınav vardı, sözlü sınav vardı. Sözlü sınavda başarılı olan çocuk da yazılı sınavda başarılı olamıyordu. Hatırlıyorum
evet,
şöyle
evet.
Değil mi?
Evet, ben de
tahtaya
o zamanlar vardı.
Kendisi
evet.
O zaman tahtaya çıkartırlardı bizi.
Evet.
Kimisi lakır lakır lakır konuşurdu böyle.
Evet hocam.
Ondan sonra görsel olanlar, kinestetik olanlar böyle bakardı.
Evet.
Konuşamazdı. Sözlü sınavda işitsel öğrenciler
evet.
Performansı iyi oluyor. Ama işte görsel çocuklar yazılı sınavda
evet.
Daha çok performans gösteriyorlar. Ama kinestetikler ikisinde de şanslı değiller.
Evet.
Onlara uygulama yaptırmak lazım.
Evet. Hadi öğrenirken
yani şu öğrendiğinden hayatını ne transfer ettin göster.
Çok güzel ifade ettiniz hocam. Aynen
göstereceğim.
Öyle. Göster ama.
Anlat demeyecek göster.
Aynen
uygula.
Öyle. Aynen öyle ki. Evet. Söylediğiniz çok güzel bir diğere denk geldi. Ben de şu cümleyi kuracaktım. Bu cümlelerin de bazı makalelerden alıntı. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih ederler.
Evet.
Sizin de buyurduğunuz gibi. Az önce sohbetimizin başında bir penaltı örneği vermiştim.
Evet, güzel bir örnek.
Evet, yani şimdi sınav yaptığımızı kabul edelim. Görsel öğrenci sınav sorusu penaltı nasıl çekilir yazınız. Görsel öğrenci penaltının tanımını yazar. Bir de oraya resim çizer. Kale çizer, kaleci çizer. İşitsel öğrenci ise yazar ama sözlü de onu kurtarır. Ama kinestetik yazamaz. Çizerken de çok çizemez. Sözlüye kaldırsanız böyle cümle cümle anlatamaz. Böyle topu yere koyup böyle vururuz penaltı olur şeklinde bir anlatır. Aslında anlattığı bildiği doğru. Ama beklediğimiz cevaplar olmadığından bu çocukları zorlanıyorlar.
Aslında bu öğrenme stilleri sadece okulda değil hayatın her aşamasında lazım.
Evet.
Yani insan takım arkadaşının öğrenme stilini bilirse daha iyi iletişim kurar değil mi?
Evet.
Veya eşler birbirlerinin öğrenme stillerini bilirlerse daha
evet.
iyi birbirlerini anlayabilirler.
Ve saygı duyarlar.
Saygı duyarlar.
Evet.
Aslında bu anlattıklarımız sadece okul hayatı için geçerli
evet,
değil.
Evet.
Peki kinestetik öğrenciler en iyi öğrenme yolları nelerdir efendim?
Canlandırma.
Bu, drama değil mi bunlar
evet.
çok önemli. Evet.
Taklit yapma bunun içinde. Gezerek ve performansa dayalı öğrenme. Mesela geçen dündü galiba bu sosyal medyadan gördüm. Özel bir okulun öğretmeni, drama öğretmeni öğrencilerini alıp Çanakkale'ye geziye götürmüş. Hmm. Ve bu geziye katılan kinestetik öğrenciler için, işitsel öğrenciler için ve görsel öğrencilerin üçünü de kapsıyor. Üçü de var orada bence ve üçü de tam öğrenmeyle geliyorlar ve yaşıyorlar.
Tabii
orada.
Kinestetik öğrenciler için de bu geziler, sosyal faaliyette, kültürel faaliyette en iyi öğrenme yolu olduğu için hep akıllarında da onlar kalıyor. Bu tip çocuklar hayattan atılıp belli zaman sonra ziyarete geldiklerinde
evet.
hep bunları anlatıyorlar.
Evet.
Öğretmenim sizinle şu geziye gitmiştik, şunu yapmıştık, çok eğlenmiştik.
Evet.
Yani ama bakıyorsunuz gerçekten bu çocuklar bu uygulamada memnun olan çocuklar.
Aynen öyle hocam.
İşte işitsel alanda diyor ki hocam bu etkinlikte siz şunu söylemiştiniz diyor. O da söylediğinizi size ifade ediyor.
Evet.
Yani geziler de sosyal faaliyetler de bir öğrenme aracı.
Evet.
Bunlar da aslında çocuklarımız için bir çeşitlilik oluyor. Her bir gruba hem evet. görsele hitap ediyor hem işitsele hitap ediyor hem de kinestetiğe daha çok hitap
evet.
ediyor. Evet.
Hatta şimdi aklıma geldi. Örneğin çocuğunuza bir kıyafet alacaksınız kabul edelim. Eğer çocuk görselse renginden yola çıkar. Bu rengi istiyorum der. İşitselse bunu giydiğinde arkadaşlarının kendisine ne söyleyeceğini hayal eder. Ama kinestetikse bunun etiketi benim sırtıma batar. Eşofman olsun. Renk dediklerinde rahat olsun.
Rahatlık önemser.
Aynen öyle. Evet. Yaka etiketine falan acayip rahatsız oluyor bu çocuklar.
Evet, evet.
Biraz savaş gezerler.
Peki efendim, vaktimizin son 5 dakikasına girdik. Kinestetik öğrencilerle ilgili okulda yaşadıkları güçlükler ve çalışma alışkanlıkları nelerdir?
Bu çocuklar el yazısı çok okunaklı değil. Güzel yazamıyorlar isteseler de. Dışa dönük rahatlar ama uzun süre oturamıyorlar. Dikkatlerini toparlayamıyorlar. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşıyorlar. Duyulan, görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanıyorlar çünkü yapmaları lazım. Şurası önemli. Fiziksel bir hareket olmaksızın duygularını açıklayamıyorlar. Siz nasihat ettiğinizde de sallanmaları, konuşurken evet. de sallanmalarında hareket ihtiyacı var. Sınıfta yerlerine duramıyorlar. Belki ellerine bir plastik top ya da hareket ettirebilecekleri bir şeyler sunulursa bu çocuklar daha etkin olacaklar. Hiçbir şey yoksa tahtayı sildirme ona verilebilirse ya da pencereyi açabilir misin, şunu yapar mısın diye arada bir hareket sanılırsa daha derse katkılı olacaklardır. Maalesef genelde istenmeyen öğrenciler ama çok tatlı çocuklar evet. bunlar. Ve aileler de yani bir görsel çocukla bunu kıyaslayıp da bak o çok güzel yazıyor, çok güzel okuyor, sen de okuyacaksın deyip de bu çocukları çok da zorlamamaları lazım. Evet, herkesin öğrenme stili, yapısı çok çok farklı bildiğiniz üzere.
Efendim bitti herhalde söyleyecekleriniz. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Orada bir karikatür gördüm. Ondan evet. da bahsedelim isterseniz. O çok önemli. Hani siz de biliyorsunuz adil bir seçim yapmaya ihtiyacı olmuş.
Evet.
Bütün hayvanları toplamışlar değil mi?
Evet, evet hocam.
Nereye çıkılması istenmiş?
Bir tane ağaç var burada. Evet. Şu ana kadar konuştuklarımızın özeti aslında bu karakter. Evet. Masada oturan bir tane eğitimci var. Karşısında bir tane karga, maymun, penguen, fil, kavanozda, faunusta bir balık, fok balığı ve bir tane köpek var. Sınavları da ağaca en önce çıkmaları gerekiyor. En önce evet. çıkan birinci oluyor. Çıkanlar sınavı başarıyor. Sınavı çıkamayanlar da maalesef eleniyorlar.
Evet kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu hayvanlardan hangileri ağaca çabuk çıkar sizce? Kim sınavı kazanır? Peki sınavı kazanamayan, ağaca çıkamayanlar başarısız mıdır? Evet, soru bu. İşte biz bugün bunu konuştuk. Yani eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alarak değerlendirme yapılmasının, ölçme değerlendirme yapılmasının önemini kıymetli eğitimci danışman Nurullah Demir Bey'den dinledik kıymetli dostlar. Efendim bir de TÜZDEV olarak, Türkiye Üstün Zekalar ve Daha Çocuklar Vakfı olarak hem akademi çalışmaları yapıyorsunuz.
Evet.
Hem de bir kongre hazırlığı içerisindesiniz.
Evet.
Önce akademiden bahsedelim. Bireysel farklı içerisinde evet. bir de özel yetenekli ve üstün zekalı ve daha çaplı çocuklar var.
Evet hocam.
Bunlarla ilgili de özel akademi faaliyetleri yapılıyor. Bunların ilgisini, dikkatini çekecek etkinlikler yapılıyor ve bu evet. işin başındasınız.
Evet.
Neler yapıyoruz? Nasıl geçiyor?
Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir soru yine. Cevaplarken neler yapmıyoruzdan başlayarak cevaplamak evet. istiyorum. Daha dikkatini çekecek bence velilerin, annelerin. Bu çocuklara yazı yazın, bu çocuklara sınavları ille çözün diye kesinlikle bir baskı yapmıyoruz. Hatta çok ilginç, çocuk bire gidiyor, okul kelimesinden böyle endişe duymaya, hicap duymaya başlamış. Derslik denmiyor, atölye deniyor. Ve bu çocuklar yarıştırılmıyorlar. Peki ne yapıyor? Bu çocuklar üstün zekalı çocuklar, çok kıymetli çocuklar. 5 tane atölye var. Bu 5 atölyesinin ortak teması ne biliyor musun hocam? Kolaylaştıran, sevdirin, müjdeleyin teması üzerine ve tasarım yapıyor çocuklar.
Evet.
Akıl haritaları atölyemiz var. Burada görsel çocuklar kendilerini ifade ederken işitsel çocuklar yaptıkları akıl haritasını sesli olarak anlatarak ifade edebiliyorlar. Kinestetik çocuklarsa tahtada bizzat hareket ederek yapıp bunu gösterebiliyorlar. Drama atölyemiz var. Bu çocukların tamamını kucaklayan bir atölye. Resmen matematik atölyesi var. Adı resmen ama resim çizerek matematik çözüyorlar. Yazmaya tepkili olan çocuklar için çok büyük fırsat. Ve sevinerek geri bildirimler alıyorum bu atölyelerden. Okula transfer etmeye başlamışlar.
Evet.
Eğlenceli bilim atölyemiz var. Bir hafta mekanik, bir hafta fizik, bir hafta kimya deneyleriyle sürekli canlı tutuyorlar. Böyle bir de lisan atölyemiz var ki o da yabancı dili, İngilizceyi sevdirecek deneyimlemeleri olan bir çalışma. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeyiz. Ve ziyaret etmek isteyenlere kapımız açık. Hem eğitimci olabilir hem aile olabilir.
Bir de tabii çocukların eğitimi kadar bu ailelerin de eğitilmesi, bilinçlendirilmesi oldukça önemli.
Evet.
Aileleri eğitime noktasında, bilgilendirme noktasında neler yapıyorsunuz?
Şimdi tabii bu çocuklar kullanma kılavuzuyla gelmiyorlar. Farklı özellikleri var da üstün zekalı çocuklar. Bu çocukların ailelerine yönelik şu ana kadar 2 tane bilgilendirme semineri yaptık. Kitap önerileri, kaynak önerileri ve sürekli grupta etkileşim alıyoruz. Daha çok da her cumartesi geldiklerinde birebir danışmanlık hizmeti veriyoruz evet. her aileye. Hmm. Buradan da Özyek'le ilgili isterseniz sorunuza döneyim evet. hocam. Özyek gerçekten büyük emekler harcanarak ve büyük mesailer harcanarak yapılan bir kongre. Uluslararası olması tüm eğitimcileri heyecanlandırdığını düşünüyorum. Sadece eğitimcilere hitap eden bir kongre olmadığını düşünüyorum. Öğrencilere, üniversitede bu alanda çalışan öğrencilere, yüksek lisans öğrencilerine, akademisyenlere ve anne babaların muhakkak kendilerinden bir şey bulacağı bir kongre olacak. Evet. Hatta şöyle bir hayal kurursak, ben ilkokul öğretmeni olduğum için böyle analojileri seviyorum. Enner'in mektebinde, biliyorsun dünyada bu işi en iyi yapanlar Osmanlı ve Enner'in mektebinde. Orada turnacı başları var hocam. Bu turnacı başları şehirlere geziyor ve her 40 çocuktan bir tanesini alıp Enner'in mektebine getirerek bu özel eğitim almalarına fırsat tanıyor. O turnacı başları çocukların yüzlerine, gözlerine, giyimlerine, kıyafetlerine bakarak seçiyorlar. Turnayı gözünden vurdun değil mi? Ta oralara dayanıyor. İşte eğer sayın sevgili dinleyiciler de eğer turnayı gözünden vurmaya taliplerse yerlere bu kongredir. Muhakkak bekleriz.
Evet. Renzulli Skype ile katılıyor.
Evet. Evet.
Thomas Armstrong Skype ile katılıyor. Bununla birlikte 7'ye yakın yabancı konuşmacı Salim El Hassani'nin geldiği.
Evet.
Ve birkaç tane de çağrılı konuşmacının olduğu, Profesör Doktor Yaşar Özbay Bilim Kurulu Başkanı, onun da yer aldığı Uluslararası Özel Yetenekler Kongresi 7-8-9 Nisan tarihinde, evet, inşallah önümüzdeki hafta Grand Cevahir Otel'de, evet, gerçekleşecek.
Cumartesi, Pazar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da kapanış törenine teşrif edeceğini bildiğimiz bu kongrede emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
İnşallah dinleyicilerimizi de merak edenleri de ozyek.com, evet, adresinden ozyek başvurarak kayıt olabilirler. Efendim, Bir Eğitim Dünyası programının sonuna geldik. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eğitimde bireysel farklılıkları konuştuğumuz ve öğrenme stillerini yeniden fark ettiğimiz ve öğrenme stilleri özelliğine bağlı olarak bu çocuklar nasıl öğrenebilirler, hangi zorluklarla karşı karşıya kalabileceklerini bildiğimiz, öğrendiğimiz bir program oldu efendim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağlık.
Saygılar.
Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Erkam Radyo dinleyicileri, efendim önümüzdeki hafta Türkiye'miz için birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandığımız bir seçim, bir referandum haftasına girmekteyiz. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğine sıkıntı oluşturmadan güzel bir seçim, güzel bir tercih olacağına inanıyor. Ve bir sonraki hafta Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla.